أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Perşembe akşamları bahsimiz akaid konusudur. Geçen haftada Hak Teala'nın tevhid bahsında, ki en son olarak ibadetteki tevhid ve tevhide, Allah'ın tevhidine ait delilleri beyan etmiş olduk. Bir miktar olarak kendi arz edeyim ki imkanımız dahilinde. Bu haftadan itibaren inşallah düşünüyorum ki Hak Teala'nın esma ve sıfatları konusunda bahsimizi başlatalım. Ancak esma ve sıfat, yani Hak Teala'nın hangi sıfatlara haiz olduğunu, hangi sıfatlar Hak Teala için layık olduğunu ve hangi isimlerle Hak Teala'yı çağırmamız gerektiğini, bir ölçüde Hak Teala'ya dair marifetimizin, yani Hak Teala'yı nasıl tanımamız gerektiğini, nasıl zihnimizde yer vermemiz, ne gibi bir marifete sahip olmamız gerektiği Hak Teala konusunda esma ve sıfat bahsinde ele alınan bir bahsidir. Ancak esma ve sıfat bahsine direkt geçmeden önce beyan etmemiz gereken bir mukaddime var. O da şu ki biz Allah Tebareke ve Teala'ya marifeti hangi yollarla marifet sağlayabiliriz? Biliyoruz ki mesela diyelim ki biz kendimize olan marifet yöntemlerimiz var, kendimizi tanıma, insan bir takım marifet yöntemleriyle, yollarıyla elde bilgi edinmektedir. Kendimiz dışındaki varlıkları edindiğimiz, bilgi edindiğimiz yollar var. Mesela hislerle, akılla, mesela kendi dışımızdaki varlıkları fark ediyoruz, onlara dair bilgi elde ediyoruz. Ve Allah Tebareke ve Teala'ya biz esma ve sıfatından bahsederken, yani Allah hakkındaki bilgimizi derinleştirmeye ve çoğaltmaya, niteleştirmeye, nitelendirmeye gitmekteyiz. Allah Tebareke Teala'yı tanımakta, Allah hakkındaki bilgilerimizi derinleştirmekte hangi bilgi yolunu ne başvurabiliriz? Bu birinci sorudur ki önce bunu bahsetmemiz lazım. İkinci soru aslında, acaba hala biz aslında Allah Tebareke Teala hakkında bilgi edinebilir miyiz aslında? Yani Allah Tebareke Teala hakkında marifet sağlamak, onun sıfatlarının nasıl bir sıfat olduğunu, isimlerinin nasıl bir isimler olduğunu, yani Allah hakkındaki bilgi edinme imkanına sahip miyiz? Böyle bir donanım bizde var mı ki biz Allah hakkında bilgi edinebilelim? Biz tabi olarak bu konuyu tahlil etmemiz lazım. Biz kendimize döndüğümüzde, demin de işaret ettim ki bizim bilgi edinme yollarımız var. Yani biz bir takım şeyleri, mesela diyelim hislerimiz aracılığıyla tanıyoruz, biliyoruz, bilgi ediniyoruz onlar hakkında. Bir takım şeyleri aklımız aracılığıyla, akıllı tahlilen, incelemeyle, fikir yürütmekle bir takım şeyler hakkında bilgi ediniyoruz. Yani biz kendimize müracaat ettiğimizde ilk başta bu iki yolu bilgi yolu olarak buluyoruz. Bilgilerimiz bize bir hislerimiz yoluyla ulaşmaktadır. Herhangi bir şeyi hissederek onun hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Özelliğini biliyoruz, mahiyetini biliyoruz, nasıl bir varlık olduğunu biliyoruz. Veya bir takım şeyleri de tahlil ederek, akıl yürüterek, fikir ederek, düşünme yöntemleriyle, akli tahlillerle bir takım bilgiler, bazı varlıklar hakkında ediniyoruz. Bu iki yöntem bütün insanlarda mevcuttur. Başka yöntem var mı? Bilgi edinme yöntemleri, bilgi edinme yolları. Bazı insanlar mesela diyelim bir üçüncü yolda söylemişler. Demişler ki bir takım bilgileri de biz müşahede yoluyla elde ediyoruz. Yani biz mesela diyelim ki bize bir durum oluşuyor, biz şuhud ediyoruz. Yani sizin hisleriyle, aklınızla edindiğiniz bilgiler var. Bunlar tamam bizler de kabul ediyoruz. Ama bizde bir üçüncü yol da var bilgi, varlıklar hakkında bilgi toplamakta. Biz bazen şuhud denilen hal bizde hasıl olur. Biz bir takım şeylere şuhudumuz oluyor, şuhud yoluyla. Şuhud da yani ne? Yani insan artık bu hislerinin ve aklının ötesinde bir şeyin keşfolması, bir keşif ve şuhud denilen, ki arifler mesela bu iddiadadırlar mesela. Birçok arif der ki bizde keşif var. Bunu mesela diyelim ki basiret de diyebiliriz. Bizde basiret denilen, sizde mesela diyelim bir takım normal gözlerinizi kullanırsınız, normal hisleriniz var. Sizin kullandığınız normal hisler var. Ama bizde bu normal hislerin ötesinde, normal görmenin ötesinde bir de basiret görmesi var. Biz şuhud yoluyla, basiret yoluyla da bir takım bilgiye ulaşırız. Bu da üçüncü yol. Başka bir yol var mı ki insan bilgiye ulaşsın? Başka bir yol daha vardır, o da vahiy. Bir takım bilgiler de insan vahiy yoluyla, yani Allah tarafından gelen ilham, bizatihi Allah'ın ilhamı ve vahyiyle de insana bir takım bilgiler gelmiştir. Peygamberler de, mesela peygamber olduğunu söyleyen insanlar, bize varlık alemi hakkında, bizim birçok şeyler konusunda bilgi ve sunmuşlardır. Demişlerdi, bu bilgiler mesela bizde var. Ki o bilgi yollarından birisi de vahiy. O halde biz beşer olarak eğer isteyek Allah Tebarek ve Teala'yı da hakkında bilgi toplayak, Allah'ı tanıyak, bilgimiz arta onun hakkında, onun sıfatları hakkında, isimleri hakkında, bilahare Allah'la ilgili bilgimiz derinleşe, gerek bu dört yoldan birisiyle çalışalım. Yani bak, bu dört yolun birisine başvurarak ya da hepsini kullanarak. Biz bu yollarla Allah hakkında bilgi edineceğiz. Acaba bu dört yolun dördünü de biz Allah hakkında bilgi edinmekte kullanabilir miyiz? Arz edeyim ki bu yöntemlerle, yoksa bunların tamamı geçerli değil. Yani örneğin mesela diyelim ki biz his yoluyla, bu beş duyumuz, insanda görme, duyma, tadma, bu beş tane his. Bu hislerle Allah hakkında bilgi toplayabilir miyiz? Bu, arz edeyim ki birinci çözeceğimiz konu budur. İkinci çözeceğimiz konu neydi? Aslında hala bu yöntemlerden öte bir bilgi edinsek de bu bilginin değeri nedir? Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır? Burada arz edeyim ki biz insan olarak İlk başta birinci bilgi kanalından başlayalım, hislerden başlayalım. Acaba biz beş duyuyu kullanarak Allah hakkında bilgi toplamamız mümkün mü? Cevabı hemen açıktır ki, bu beş duyu ancak hissettiği şeyleri, yani beş duyu alanına giren şey hakkında bize bilgi verir. Göz gördüğü şey, kulak duyduğu şey, diğer hislerimiz de böyle. Kendi alanına giren nesne hakkında bize bu beş duyumuz bilgi verir. Ama Allah Tebareke Teala kim diyebilir ki ben Allah Tebareke ve Teala'yı bu beş duyuyla algılayabiliyorum? Hiçbir kimse beş duyuyla, mesela beş duyu ancak maddi varlıklarda kullanılan bir yöntemdir. Maddesi olan, maddi olan varlıklar hakkında eğer biz bilgi toplayalım, bu duyular bize faydalı olabilir. Bunlarla onun hakkında bir takım bilgiler, vasıflar hakkında, özellikler hakkında, niteliği hakkında, her neyse, yani o varlığın hakkında bir takım bilgileri bu beş duyuyla edinilir. Hangi varlıkları? O varlıkları ki bu beş duyu alanına girir. Ama Allah Teala bu beş duyunun hiçbirisinin alanına giren bir varlık değil. Dolayısıyla biz bu duyularla Allah'ın sıfatlarını, Allah hakkında bilgi edinme imkanına sahip değiliz. Eğer bir kimse de böyle bir şey söylerse, biliriz ki bu adam yalan, yani kafası çalışmamış. Bu adam belki kafayı yemiş bir insan. Çünkü Allah Tebareke Teala'nın beş duyuyla algılanmadığı herkes tarafından bilinen bir mesele. Evet, mesela diyelim ki bazı Müslümanlar Allah Tebareke Teala'nın görülebileceğini diyorlar gözde. Ama onu da diyenler bu dünyada demiyorlar. Diyorlar kıyamette. Kıyamette Allah biz göreceğiz. Görme. Yani görme hissiyle Allah'ı algılayabileceğini söyleyen ehli sünnet ekolu, onu da bu dünyada bunlar söylemiyorlar. Demek ki o da ahirette. Bizim bahsimiz bu dünyada. Biz bu dünyada Allah Tebareke Teala'yı, demek ki bu duyularla Allah hakkında bilgi edinme imkanına sahip değiliz. Bu duyularla Allah'ın sıfatlarını, isimlerini tanıyamayız. Bu duyuyu çıkaralım kenara. Bizim dört tane yolumuz var değil mi? Birisi duyulardı. Dedi ki duyular sadece maddi varlıklar hakkında bize bilgi verebilir. Allah doğru yanlış onu karışmıyoruz. Bilahare bu o alanı da bilgilendirebilir bizi. Geri kaldı ne? İkincisi akılıydı. Üçüncüsü keşf şuhud, dördüncüsü vahiy. Hala akla gelmeden önce ben keşf şuhudu da ilk önce bir arz edeyim ki gözden geçirelim. Acaba biz Allah hakkında keşif ve şuhudla bilgi edinebilir miyiz? Ki Allah Tebareke Teala'yı biz keşifle, şuhudla sıfatlarını, isimlerini tanıyalım. Hakkında bilgi toplayalım. Bu soruyu sorduğumuzda ilk başta hemen bunu diyelim. Keşif ve şuhud denilen yöntem yaygın, herkeste olan bir yöntem. Yani bu his hepimizde var. His yöntemi. Ama keşif şuhud herkeste yoktu. Bu nedir? Sadece bu keşif şuhud denilen bir yola, yani bu bilgi edinme aracını edinebilmek için evvelen birçok riyazetler çekmek lazım. Bunun birçok şeyi var. Yani evvelindeki gerekli kıldığı mukaddimesi var. Zorunlu birçok işleri var. O herkeste yoktur. Bazı arifler mümkün, mesela diyorlar ki yani biz Allah hakkında bir takım Allah'ın sıfatlarını, isimlerini, Allah'ın hakkındaki bilgileri keşif şuhudda elde edindik. Niye? Çünkü mesela diyebilirler ki bende keşif şuhud var. Hala diyende de benim için nasıldı? Ben o adamın böyle bir şeye sahip olduğunu bilmiyor mu? Ben yani mesela ben görme duymayı biliyorum, herkeste var. Ama keşif şuhudu adam diyor bende var. Benim basiretim var. Ben Allah'ın bir takım isimlerini keşif şuhudundan elde edindim. Sıfatlarını konusunda bilgi edindim. Bilirim ki Allah'ta bu sıfat var. Ama bu adamın fakat bir sözüdür. Benim için bir ispat yönü var mı? Ki böyle bir şey olup yok. Saniye, keşif şuhud evvela demek ki yaygın değil, herkeste yoktur. Olduğu takdirde bile o olan kimsede bunun olduğunu bize kanıt ispat edecek bir belge elde söz konusu değil. Bu da saniye. Salisen, keşif şuhud acaba doğru bilgi veren bir araç mıdır? Yani bu keşif ve şuhudla biz bu bir şeyi bir bilgi edinsek, bu bilgiye ne kadar güvenebiliriz? Bu kesindir ki, keşif ve şuhud denilen yöntem, sadece masumlarda eğer onlar diyorlar ki biz müşahede ettik, bize keşif oldu, onlarda mümkündü bu yol, yani güvenilen bir yol olan. Onun dışındaki herkeste bu yolun güvenirliği şüphelidir. Sahip olsa bile. Keşif şuhud aynen benzer bir rüya görme haline benzer. Keşif şuhud uykuda görünen rüyanın uyanıkken görülme durumudur. İnsan rüya mesela görür ya uykusunda. Bunu, bu uykuda görünen rüyayı sen çevir uyanık hale. Uyanık halinde görülen bu rüya, evvelen bu acaba güvenilen bir yöntem midir? Saniyen, farzen bunun sağlamasını neyle yapacağız? Yani benim bu gördüğüm, bana keşfolunan bu keşif, aynen bir rüyayı görüyorum ya, bu gördüğüm rüyanın doğruluğunu neyle sağlayacağım? Yani rüyada, rüyanın doğruluğunun bir ölçüsü için bir ölçü var mıdır? Keşif şuhud içinde hangi ölçüyle ben yanlış bilgiyi bana gelmediğini, doğru görebildiğimi, doğru keşif olduğunu bunu neyle elde edeceğim? Dolayısıyla bu yolda şüpheli bir yoldur. Yani bir kimse kalka diye ki ben Allah'ın isimlerini, sıfatlarını keşif ve şuhud yoluyla isteyirem, Allah'ı tanıyam ve Allah'ın sıfatları hakkında bilgi edinem. Bu iki tane önemli işgali var, itiraz var. Bir, yaygın bir yol değil, herkeste yoktur. Saniyen, sağlamlığını sağlayacak bize bir ölçü söz konusu elde değil. Bu da o zaman bu bilgi edinme yöntemi de Allah'ı tanımakta devre dışı kalır. Biz hiçbir kimsenin keşfine, şuhuduna Allah'ın isimlerinin Allah hakkındaki bilgilerde güvenme durumunda olamayız. Sağlam bir yöntem değil. Geriye ne kaldı? İki tane yol kaldı. Birisi akıl, diğeri ise vahiy. Arz edeyim ki vahiy konusuna gelmeden önce akıl üzerinde duralım. Acaba akıl bize Allah hakkında bilgi sunabilir mi? Bunu şey etmek için, arz edeyim ki bunun cevabını vermek için ilk önce aklın kendisini bir yargılayalım. Aslında akıl bilgi vermede kendisi güvenilen bir araç mıdır? Yani akıl ile gelen bilginin doğruluğuna ben güvenebilir miyim? Bunun cevabı şudur ki, aklın hüccet oluşu, yani akla güvenilmesi gerektiği, aklın bizim bilgi edinmedeki tek en önemli dayanak ve en önemli araç ve yöntem olduğunun delili şudur ki hiçbir delile ihtiyaç yoktur. Çünkü eğer bu akıl, akıldan güveni alır ise, aklın sunacağı bilgiye güveni alırsan, artık beşerin elinde hiçbir itimat edebileceği hiçbir yol kalmıyor. Aklın itimat edilen bir yöntem olduğu bizatihi kendisindendir. Akıl kendisi kendisinin delilidir. Öyle ki eğer akla biz itimadı akıldan itimadı selb edersek, akıldan güveni alırsak artık beşerin elinde hiçbir bilgi edinme delili yolu kalmaz. Çünkü hisseden edilen bilgileri de doğrulayan akıldır. Akıl da onay vermeye hissen edilen bilgilere geçerliği yoktur. O halde aklın kendisi kendisinin güvenilir bir yol olduğunun delilidir. Peki biz Allah hakkında o zaman demek ki başvurabileceğimiz bilgi, Allah hakkında bize bilgi sunacak bilgi araçlarından birisi eğer akıldır. Eğer akıl Allah hakkında bize bir bilgi sunar ise ve o bilgisinde yani şüphesi olmaz ise biz çaresiz olarak aklın bize vermiş olduğu bilgilere itimat etmek zorundayız. O zaman demek ki Allah Tebareke Teala'nın isimlerini, sıfatlarını tanımaktaki birinci yol elimizde olan ve bu herkeste de var. Bütün insanlıkta var. Herkesin elinde olan ve herkes için geçerli olan ve herkesin de itimat etmek zorunda olduğu birinci bilgi edinme yolu akıldır. O zaman demek ki Allah Tebareke Teala'nın isimlerini ve sıfatlarını anlamakta, tanımakta, bilmekte biz akla başvurabiliriz. Bu bir. Başka? İkinci yolu kalmıştı bir değerimizde vahiy. Vahiy de gene bize bu konuda bilgi sunulacak yollardan birisidir ve itimat etmemiz gereken bir yoldur. Niye? Çünkü vahiy bizatihi biz tanımak istediğimiz makamın ne de kendisinden geliyor. Yani biz Allah Tebareke Teala'yı neyin tanımak istiyoruz? Nasıl tanımak istiyoruz? İsimlerini ve sıfatlarını tanımak istiyoruz. Vahiy ise bizatihi onun kendisinden geliyor bu. Ve geldiğini, vahyin kendisinden geldiğini bize ispat ediyor mucizelerle. Öte taraftan bu vahye itimat etmemiz gerektiğini bize aynı zamanda akıl da onaylıyor. Akıl da diyor ki sen mecbursun vahye itaat etmeye. Vahyin sana getirdiği senin için bağlayıcıdır. O halde demek ki bizim Allah Tebareke Teala'nın isimlerini ve sıfatlarını tanımada iki tane sağlam bilgi edinme yolu önümüze çıktı. Birisi akıl, diğeri ise vahiy. Allah'ın isimlerini bu iki yolda elde edebiliriz. Allah'ın sıfatlarını bu iki yolda tanıyabiliriz. Ama burada önümüze bir itiraz, bir sorun çıkıyor. O da şudur ki, arz edeyim ki, siz ki Allah hakkında akılla ve vahiyle bilgi edinmek istiyorsunuz, isimler ve sıfatlarını tanıyacaksınız. Ama Allah'ı tanımak mümkün değil. Çünkü ne akıl Allah'ı tanıyabilir? Bir kere vahiy anlayan da akıldır. Akıl da Allah Tebareke Teala'yı tam manasıyla tanıyamaz. Niye? Niye tanıyamaz? Çünkü aklın alanı var, sınırı var. Akıl sadece belli alanları, akıl yani kendisi gibi olan, yani bir şeyi tanıması için onu kuşatması lazım. Akıl neyi kuşatabilir? Kendisi gibi olan bir şeyi ve kendisinden aşağıdaki olan bir şeyi tam manasıyla kuşatabilir ve anlayabilir. Allah ki aklın üstünde bir varlıktır. Allah aklı da yaratandır. O zaman biz nasıl olabilir akılla Allah Tebareke Teala'yı anlayacağız? Ha, bunun cevabı şudur. Cevabı şudur ki biz Allah hakkında marifet edinmek istiyoruz. Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını tanımak istiyoruz. Bundan maksadımız Allah'ın hakikatini çözmek değil. Belki nedir? Allah Tebareke ve Teala hakkında zorunlu olan bilgi edinmektir. Allah hakkındaki zorunlu bilgi. Zorunlu bilgi nedir? Biliyoruz ki Allah Tebareke ve Teala bizi kendisine kulluk etmekle mülzem kılmış. Demiş ki, bana ibadet etmek zorundasınız. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Men cinni ve insanı, cinleri ve insanları yaratmadım, meğer ki beni tanısınlar diye. Biz demek ki Allah'ı ibadet etmek, Allah'a tapmakla yükümlüyüz. İbadet, Allah'a ibadet etmek, marifet, onu tanımadan mümkün müdür? Demek tanımamız lazım. Peki biz onun hakikatını bütünle tanıyamayız. Ama ibadet etmek için gerekli olan miktarda tanıyabiliriz. Yani öte taraftan biliyoruz ki biz Allah'ın hakikatını çözemeyiz, künhünü bilemeyiz. Onun yani mesela biz aklımızla bir takım varlıkları çözüyoruz. İnsan nedir? De mesela akla insanı analiz etsin. İnsanın künhünü bize anlatsın. Ama Allah Tebaraka ve Teala'nın künhünü bize akıllı anlatamaz. Vahiy de bize bu konuda anlattığında bizim çünkü anlama kapasitemiz akılladır diye biz yine anlayamayız. Peki öte taraftan de o yaratanı bilmemiz gerekir, ona ibadet etmemiz gerekir. Aslında bu Allah Tebaraka ve Teala'dan bahsetmenin kendisi ve onun arz edeyim ki ibadet etmekle yükümlü olduğumuzu bilmemizin kendisi bunu gösterir ki bizim Allah hakkında ibadet için yeterli olabilecek kadar bilgi edinme imkanımız var. Akıl da sen bunu diyor. Diyor ben sana Allah hakkında o kadar bilgi vereceğim, isimleri ve sıfatlarını o kadar tanıtacağım ki sen fark edersin ki ona kulluk etmekle yükümlüsün. Onu anlayasın ki o ibadete layıktır. Ve zaten yaratılış da bunun içindir. İmam Sadık Aleyhisselam bu ayetin tefsirinde ne buyuruyor? Liyabudun yani liyarifun. Beni tanısınlar ki bana ibadet etsinler. Peygamberimiz hadisi kutsusunda ne buyuruyor? Kuntu kenzen mehfiyen. Allah-u Teala'dan neklen. Ben gizli bir hazineydim. Tanınmayı istedim. Mehlukatı yarattım ki beni tanısınlar. O halde demek ki mehlukatın Allah Tebarek ve Teala'yı tanıma bir boyutu var. Yani bir ölçüde Allah'ı tanıyabilirler. Her ne kadar Hak Teala'nın künhünü, zatını, hakikatını bilemezler. Ama onlara gerekli olan miktarda, zorunlu olan miktardaki marifeti edinebilirler. Ve lise mesela diyelim ki Resulullah bir taraftan şöyle buyurmuş. Mesela diyelim ki biz eğer Hak Teala'nın hakikatini tanımaya çalışalım buyurmuş ki İnnallaha ihtecebe anil agl. Allah akıldan kendisini aklı hicap karar vermiş. Akıl Allah'a ulaşamaz. Kema ihtecebe anil ebsar. Gözlerden kendisini gizlediği gibi. Yani akıl eğer isteye Allah Tebaraka Teala'yı çöze hakikatini bunu yapamaz. Ve bu yüzden de buyurlar ki Allah'ı tanımak için yani hakikatini çözmek için Allah'ta düşünmeyin. Bu Allah'ın hakikatini çözmek için düşünür iseniz ise bu sizin hayretinizi artırırlar. Ama o taraftan de buyurmuş ki İmam Ali Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi lem yutli'ul ugule ala tahdidi sifati. Akıllara Allah Tebareke ve Teala'nın haddini, sıfatının haddini, mahiyetini, hakikatini bilme imkanını tanımamış. Ama velem yahcubha en vacibi marifeti. O vacip olan marifetten de alıkoymamış. Dolayısıyla biz demek ki Allah Tebareke ve Teala'yı vacip olan marifetle yani ibadetimizde gerekli görülen ve bizlerin bilmemiz gerektiği ölçüde bilgi edinmemiz gerektiği ölçüde bilgi yolu olarak bizde iki tane yol var. Birisi akıl, diğeri ise vahiy. Bu iki yöntemle Hak Teala'yı biz sıfatlarının esmasını tanıyabiliriz. Bu iki yöntemde şu kadarını en azından fark ediyoruz ki Allah Tebarek ve Teala'nın biz sıfatlarını bizim sıfatlarımızdan farklı olduğunu fark edebileceğiz. Bu iki yöntemi kullandığımızda biz Allah Tebarek ve Teala'da ki sıfatları ibadetimizde gerekli olduğu ölçüdeki miktarı bize bilgilendirecektir. Bu açıdan baktığımızda, ulema bu açıdan ele aldıklarında Allah Tebarek ve Teala'nın sıfatlarını iki gruba ayırmışlar. Demişler ki Allah Tebarek ve Teala'nın sıfatları ya subutiyedir veya selbiye. Yani bizim aklımız ve keza vahiy bize Allah hakkındaki esma ve sıfatı hakkındaki bilgi verirken bir takım sıfatlar ki Allah hakkında tanıtmıştır bize, o sıfatlara sıfat-ı subutiyye diye az edeyim isimlendiriyoruz. Bir takım sıfatlara da sıfat-ı selbiye ismi verilmiştir. Başka bir tabirle diyeyim, Hak Teala'nın esma ve sıfatını ele alan ulema, bilgi insanlar, Allah Tebarek ve Teala'nın sıfatını ilk başta iki kısma ayırmışlar. Demişler ki, Allah'ın sıfatları ya subutiyedir veya selbiye. İki kısma ayrılır. Subutiyye nedir? Subutiyye, o sıfatlara denir ki, Allah Tebarek ve Teala'da olduğunu gösteren, yani müsbet anlamda bir imana ifade ediyor. Bir takım sıfatlar var ki Allah Tebarek ve Teala'da bir kemalın, bir cemalın, bir yani hakikatin olduğunu beyan ediyor. Mesela ilim, mesela kudret. Bunlar Allah Tebarek ve Teala'da bilinen sıfatlarındandır. Yani Allah'ın sıfatlarındandır. Ama ilim ve kudret Allah Tebarek ve Teala'da bir şeyin olduğunu beyan ediyor. Bir özelliğin varlığını, yani müsbet mana ifade ediyor. Müsbet mana ifade eden sıfatlara sıfat-ı subutiyye denir. Bir takım sıfatlar da var ki müsbet mana ifade etmir. Belki arz edeyim ki menfi mana ifade ediyor. Örneğin mesela menfi mana ifade eden sıfatlar mesela ne diyelim? Mesela acizlik. Mesela ihtiyaç. Biz mesela bir şeyi bazen diyoruz ki acizdir, muhtaçtır. Acizlik vasfıyla vasflıyoruz. Muhtaç vasfıyla vasflıyoruz. Bu menfi anlam ifade eden vasıflara ise sıfat-ı selbiye denir. Yani menfi anlam içerisinde taşımaktadır. Hak Teala'ya gelince biz Allah Tebareke ve Teala'ya menfi anlam ifade eden hiçbir vasfı hem aklımız diyor isnat edemezsin ve hem vahiy diyor isnat edemez. Aklımız diyor ki Hak Teala ki vacibel vücuttur, varlığı zorunludur. Onda menfi anlam taşıyan hiçbir sıfat olamaz. Menfi anlam taşıyan, eksiklik, kusur anlamı taşıyan her vasıf vacibül vücut olmakla çelişir. Madem ki onun varlığı zorunlu bir varlıktır, müstağni bir varlıktır, arz edeyim varlığında bağımsızdır, bağımsız olan Hak Teala'nın hiçbir menfi sıfatı olamaz. Eksiklik, kusur beyan eden hiçbir sıfat onda olamaz. Dolayısıyla gerek menfi anlam ifade edilen her türlü sıfatı Hak Teala'dan tenzih etmeliyiz. Zaten biz Müslümanlar da elhamdülillah derken ne diyoruz? Allah'a bir takım kemallara olduğunu beyan ediyoruz. Yani diyoruz ki onda kemal sahibidir. İlim sahibidir, kudret sahibidir. Görmektedir, bilmektedir. Bu kemalı beyan eden boyutuna elhamdülillah diyoruz. Övgüye layık diyoruz. Subhanallah derken Ne diyoruz burada da? Yani diyoruz ki bunda o menfi anlam taşıyan özellikler yoktur. Aciz değil, muhtaç değil, bilgisiz değil. Bu gibi şeyler ki, cehalet mesela. Cehalet bir menfi anlamdır. Sübhanallah derken Allah'tan bunu tenzih ediyoruz. O halde arz edeyim ki Allah Tebareke ve Teala'nın sıfatları ilk başta ikiye ayrılıyor. Bir, sıfat-ı sübutiyye. Yani Allah'ta bir kemalın olduğunu beyan eden, Allah'ta bir hakikatin olduğunu beyan eden sıfatlar. Ki bu sübutiyye vasfını taşıyan sıfatlara cemaliyye sıfatı da denilir. Cemal. Yani güzellik arz eden sıfatlar. Yani o sıfatlar ki sahibini güzelleştirir. Sahibini arz edeyim ki övgüye layık kılır. Sıfat-ı sübutiyye müsbet anlam taşıması hasebiyle sübutiyye sıfatı ismi verilir. Sahibine güzellik verdiği açısından da cemaliyye sıfatı ismi verilir. Allah tebareke teala ile diyoruz Zul Celali vel İkram. Kur'an-ı Kerim'dedir. İkram sahibi yanına, yani işte o müsbet sıfatlara, yani Allah'ı yücelten, Allah'a güzellik veren sıfatlar sahibidir. Menfi anlam ifade eden sıfatlar ki Hak Teala'da olmaması gereken sıfatlardır. Bunlara celaliye, hem selbiye ismi verilir, hem de sıfat-ı celaliye. Aynı zamanda celaliye ismi de denilir. Celaliye yani ne? Yani Allah Tebareke ve Teala'yı bu sıfatlarla sıfatlandırmaktan Allah'ın yüce olduğu. Allah Celle Celaluhu. Yani yücedir ki bu vasıf onda olsun. Yani bu ona yakışmaz. Bu onda olamaz. O menfi anlamını ifade eden her türlü sıfata ne denilir? Celaliye sıfatı aynı zamanda denilir. Yani ne? Yani Allah'a yakışmayan, Allah'ta olması mümkün olmayan sıfatlar. Burada şu noktayı da arz ederek sözümü bitirmeye çalışacağım. Gerçi biraz yorucu oldu bu ders. Ama inşallah ileriki günlerde açıklığa kavuşacak. Hak Teala aklımız bu kadarını anladı ki Allah Tebareke ve Teala varlığı kendisinden olan bir varlıktır. Ve anladı ki onda kusur, acizlik, onu az edeyim ki yani o istiklalına halel getirecek bir özellik onda olamaz. Peki bunun ölçüsü nedir? İstiklalına halel getirecek ölçüsü konusunda Ehl-i Beyt aleyhisselam bize çok güzel bir ölçü vermişler. Buyurmuşlar ki bakınız Allah Tebareke ve Teala'ya yakıştıracağınız sıfatları bununla ölçünüz. Her sıfatı ki, her özelliği ki mehlukata, kendinize yakışandır. Size yakışır. Bunu Allah'a yakışır. Bu Allah'ta mümkün değil. Emmet tevhid İmam Sadık Aleyhisselam buyur. فَاَنْ لَا تُجَوِّزَ عَلَى رَبِّكَ مَا جَازَ عَلَيْكَ Allah'ın tevhidi, Allah'ı tanımak, Allah'ın sıfatını tanımak budur ki kendinize yani mehlukata yakışan, layık olan vasıfları ona nispet vermeyiz. İmam Rıza Aleyhisselam ise bu konuda şöyle buyurur. Buyur ki فَكُلُّ مَا فِي الْخَلْقِ Her şey ki mehlukatta var, la yücet fi halibi. Mehlukata layık olan, mehlukatın vasıflanabileceği her özellik halik onunla sıfatlanamaz. Ve kullu ma yumkinu fi mehlukat için mümkün olan her şey yemteni'un fi min sani'i. Yaratan için mümtenidir. Demek ki ölçü elimizde şu oldu. Eğer biz Allah Tebareke ve Teala'yı tanımak, vasıflarını tanımak isterken sıfatlarını, ölçüyü kendimiz karar vermeliyiz. Her vasıfı ki mehlukata mehluk olması açısından yakışır. Bu Allah'ta olamaz. Çünkü mehlukluk nedir? Bu ihtiyaç demektir, kusur demektir, acizlik demektir. Az edeyim ki Allah Tebarek ve Teala da bunlardan münezzeh olmadıkça Allah olamaz. Mehlukata ait olan hiçbir vasıf Allah'ta olamaz. Bu yüzden Hak Teala'yı gerek biz o sıfatlarla sıfatlandıralım ki mehlukatta o sıfatlar mehlukatta mümkün olamaz. Mehlukatta mümkün olmayan vasıflar Allah'ın vasfıdır. Mehlukata mümkün olan her vasıf Allah Teala ondan münezzehtir. Bu konuda inşallah daha ileride de daha detaylı üzerinde duracağız. Bugün başlangıcıydı. Konunun toparlaması biraz zoruydu. İnşallah ileride bu sıfat-ı sübutiyyeni ve sıfat-ı selbiyeni daha inşallah detaylı ve daha düzenli olarak inşallah anlattığımda konu bize daha netleşecektir inşallah. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin.